6. ayrım, 8. kısım. Birisi enseme vurdu. Yüzü koyun taşlara kapandım. Ellerime abanıp kalkmaya davranırken sol kaburgalarımın üstüne bir tekme indi. 3 kere yuvarlandım, sırt üstü kaldım. 3 kişiydiler. Beni keyifle seyrediyorlardı. Hele yumrukla tekmeyi vuran herif, beygiri hastalanmış bir araba sürücüsü gibi bana hayretle bakıyor, bu nasıl iş manasına tabancasının arpacıyla ensesini kaşıyordu. Ürkütmek istiyormuş gibi sessiz adımlarla üzerime geldi. Kalçalarıyla omuzlarını müşteriye çıkan bir fahişe gibi oynatıyor, gözlerini zevkle süzüyordu. "Kalksana aslanım!" diye adeta rica etti. "Senin gibi bir yiğide yerlerde sürünmek yaraşır mı?" Kalın potininin burnuyla diz kapağıma vurunca sıçramak istedim. Aynı anda karnıma bir tekme daha yapıştırdı. Tekrar fırıldak gibi döndüm. Yakamdan tutup yüzümü yüzüne yaklaştırdı. Nefesi pis pis alkol kokuyordu. Tam ağzımın ortasına bir yumruk indirdi. Patlayan dudağımın kanı bir anda çenemi kapladı, ağzıma doldu. Taze kanın tuzlumsu tadını keskin keskin hissettim. Kendimi tıkanmaktan kurtarmak için öğürdüm. "Haydut, bu ne güzel ses!" diye sırıttı. Sonra saçlarımdan yakalayıp kafamı 3 kere taşa vurdu. Madame Rosvelmon'un çığlığını çok uzaktan duyarken bayılmışım. Baygınlık ne kadar sürdü bilmiyorum. Başımdan aşağıya soğuk sular dökülürken kendime geldim. Gözlerimi hayretle açtım. Pellegrini duvara dayanmış, büyük bir Katalan bıçağıyla tırnaklarını düzeltiyordu. Üçüncü haydut hala sigara içmekteydi. Benim halimi gören Tom ismindeki rezil ikinci, kovayı da üstüme boca etti. "Banyosuz yapamam. Ben bilmez miyim patron?" diye yeniden sırıttı. Sonra gidip duvardan bir kırbaç aldı. "Bir de bunu deneyelim," diye homurdandı. Halis fil sinirindenmiş. "Bir bakalım." Sırtımda pardesi olduğu halde ilk darbeyi yer yemez uzun bir feryat kopardım. Sanki göğsüme kızgın demirden bir çember sarılmıştı. Herif "tamam" dedi. "Şimdi bu tosunun sesini doyuncaya kadar dinleyeceğiz." Üçüncü darbede tekrar bayıldım. Yeniden ayıltıp dövdüler. Kuvvetimin gittikçe azaldığını hissediyordum. Artık bağırmalarım da insan sesine benzemez olmuşlardı. Boğazı kesilen öküzler gibi ıslak kırıltılar çıkarıyordum. Nihayet Pellegrini, "Şimdi bu kadarı el verir," dedi. "Ölü verirse pişman olursun Tom. Arkadaşların öcü usulüyle alınmamış olur. Öyleyse biraz da şu orospuyu okşayayım. Rica ederim, ne ayıp şey. Hiç kadınlara el kalkar mı? Ben el kaldırmayacağım ki." Herif böyle der demez yere çökmüş, bir çare kadının üstüne yürüdü. Madame Velmon öyle dehşete kapılmıştı ki artık hiçbir şeyin farkında değildi. Tekmeyi belinin ortasına yiyince hafif bir şikayet inirtisi koyuvererek 2 adım ileriye fırladı, yere serildi. Haydut yumruklarını sıkarak yeniden üstüne yürüdü. Fakat Pellegrini bu sefer ciddi bir sesle emretti. "Olmaz," dedim Tom. "Emirlerime kulak verilmezse kızarım." Tom homurdanarak geri çekildi. Pellegrini kadının yanına yaklaştı. Katalan bıçağını havaya atıp tutarak gayet sakin bir ifadeyle, "Madame Velmon," dedi, "sizinle bir hayli vakit kaybettim. Teklifimi artık yerine getirmelisiniz." Kadın anlamayan bakışlarla herifin suratına bakıyordu. Pellegrini'nin gözlerinden nefrete benzeyen bir şey geçti. Bu herif isteklerine karşı durulduğu zaman kuduz köpeğe dönüyordu. Ama bunu sezdirmeyecek kadar sinirlerine hakim olabiliyordu. İçinde bulunduğumuz dekora ve şartlara hiç uymayan, gayet yumuşak bir sesle konuştu. Bu yumuşaklık burada kime olsa dehşet verirdi. Çünkü en korkunç işkencelerin tatbikinden asla çekinmeyeceğine insanı derhal inandırıyordu. "İstediğim kağıdı muhakkak imzalayacaksınız, madam," dedi. "İmzalamadan olmaz." "İmzalamayacağım. İsterseniz beni öldürün." Hemen aklınıza ölmek ve öldürülmek geliyor. Bu dünyada ölümden evvel aşılacak öyle merhaleler var ki tadına doyulmaz. Kağıdı getirsinler mi? "Siz deli misiniz? Öyle bir kağıdı nasıl imzalarım? Kocamı parasına tamah ederek öldürdüğümü imzalarsam, beni elektrikli sandalyeye oturtacak delili size vermiş olurum. Ben de zaten başka bir şey istemiyorum ki güzelim. Benim istediğim de bu. İmzalamayacağım. Siz bilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam, verdiğim müsveddeyi el yazımla temize çeker, altına da imzayı basardım. Namussuz herif. Siz bilirsiniz. Tom, lütfen Van den Plok'u çağırır mısınız? Yukarıdaki müsveddeyle beraber bir de dolma kalem, birkaç kağıt getirsin. Pellegrini bana baktı. Bu kadınlar ne garip mahluklar manasına kederle başını salladı. İmzalarsa işler ne kadar kolaylaşacak değil mi Mr. Hammer? Dedi. Herkes için işler birdenbire tıkırına girecek. İnatçı olmayı anlarım. Ama inat bir şeye yaramalı. Siz de bu kanaatte değil misiniz? Ben pek bitkin olduğum halde müthiş bir işin hazırlanmakta olduğunu seziyordum. Pellegrini birdenbire farkına varmış gibi hayretle arkadaşına baktı. Bil, dedi. Bu ne aptallık? Mr. Hammer'ın ellerini bağlamışız. Lütfen Bil, muhterem misafirimize bir ortaçağ kelepçesi geçirelim. Dostumuz Van den Plok işe başlayınca dalgınlaşır, Mr. Hammer haddini bilmediği için karışmaya kalkar. Sonunda teessüf edilecek bir hadise vuku bulabilir. Hala elinde Katalan bıçağı vardı. Belli bir şey, herif her çeşit silahla oynamaya bayılıyor. Bir durarak birbirine zincirle bağlı iki bileklik indirdi. Bunları bileklerime geçirip kilitledi. Anahtarı patrona uzattı. Pellegrini şefkatle, "Sende kalsın yavrum," dedi. "Mike Hammer dostumuz. Nalları dikince çözer, azat edersin." Merdivenden gelen ayak seslerini duyunca yüzü asıldı. "Biz çıkalım Bil," dedi. "İnsanların aptallığını seyreye tahammülüm yok. Hele bu aptallığı yapan bu kadar güzel bir kadın olursa." İçeriye kağıtlarla bir adam girmişti. Sırtında bembeyaz, tertemiz bir doktor gömleği vardı. Bu gömleğin altında mum gibi ütülü siyah bir pantolon ve rugan iskarpinler görünüyordu. Sarı saçları tepesine doğru seyrekleşmişti. Çerçevesiz gözlüklerinin arkasından deniz mavisi güzel gözleri insanın yüzüne bir çocuk safiyetiyle bakıyordu. Fakat o kadar sıska bir adamdı ki bu sıskalık ilk bakışta bütün diğer hususiyetlerini ortadan kaldırıyor, yürek ürperten bir manzara halinde dikkati çekiyordu. Mahcup mahcup gülümseyerek yaklaştı. Ayak topuklarını birbirine vurarak patronu selamladı. "Pellegrini, geldiniz mi Herr Plok?" dedi. "Maharetinize ve ihtisasınıza müracaat zorunda kalacağımı sahiden ummamıştım. Evvela sizi birbirinizle tanıştırayım. Madame Velmont, işte emsalini dünya tarihlerinin görmediği bir mütehassıs. Muhterem doktor Herr Plok. Kendisi 15 yaşından itibaren sinirler üzerinde çalışmaya başlamıştır. İlk zamanlar tabii hayvanlar, bilhassa kediler üzerinde tetkikat yapıyordu. Bu işe ilk mektepte merak sarmış. Sonra Berlin Üniversitesi'nin tıp fakültesine cesetler üzerinde devam etmiş. Nihayet 2. Cihan Harbi'nde toplama kamplarında çalışmış. İnsan sinirleri üzerindeki hudutsuz bilgisi oradan geliyor. Nazileri temizleme mahkemelerinden yakasını zor kurtardı. Bir müddetten beri bana yardım ediyor. Kendilerine minnettarım. Pellegrini bunları söylerken benim gözüm Tom'la Bill'in yüzlerine ilişmişti. İkisinde de bedbeniz kalmamış, dizlerinin titrediğine yemin ederim. Doktora öyle bakıyorlar ki neredeyse korkudan ve dehşetten yürekleri çatlayacak. Doktor Herr Plok, Madame Velmont'a yaklaştı. "İmzalasanız fena olmaz," dedi. "Ben esaslı bir tecrübeden mahrum kalacağım ama olsun. Yazın da imzalayın." Madame Velmont herifin uzattığı kağıtlarla kaleme hızla vurdu. Kağıtlar hışırdayarak etrafa dağıldı. Dolma kalem taş döşemeye düşerek kırıldı. Doktor gülümseyerek, "Madam biraz asabi," dedi. "Pekala." Yerden kalemi sükunetle aldı, kendisine çok güvenen bir sesle, "Bir başka kalem bulalım patron," dedi. "Nasıl olsa lazım." Pellegrini kendi kalemini verdi. "Biz yukarıdayız doktor," dedi. İş bitince kağıdı bana getirirsiniz. Baş üstüne. Tom'la Bill patronun çıkmasını beklemeden tabanları yanmış gibi dışarı fırladılar. Pellegrini elindeki katalan bıçağıyla doktora dostça selam verip çıktı. Ağır demir kapı kapandı. Doktor kağıtları aynı korkunç sükunetle yerden aldı. Kalemle beraber işkence tekerleğinin üstüne koydu. Bana bakarak gene mahcup mahcup gülümsedi. Bu herifin nasıl bir canavar olduğunu ancak Madame Vermont'a dönünce anladım. Birdenbire değişmiş, suratına bir deli hainliği gelmişti. İngilizcesinin belli belirsiz Alman şivesiyle, "Bir kere daha hülasa etmeyi vicdan borcu bilirim, madam," dedi. "Size yapılan teklifi biliyorsunuz. Bir kağıt yazıp imzalayacaksınız. Kabul mü?" "Alçak herifler, beni korkutamazsınız." "Korkutmak mevzu bahis değil. Çünkü korku, normal insanların sık sık duydukları bir histir. Biz size insanüstü bir duygu vereceğiz. Ben ölümden korkmam." Zavallı kadın bu sözleri dişleri birbirine vurarak söyleyebilmişti. "Cesur insanlar üzerinde çalışmak daha hoşuma gider madam. Hazırladığım kitap bilhassa böyle mevzulara ait. İsterseniz size düşünmeniz için 5-10 dakika mühlet vereyim." "İstemem. Düşünecek bir mesele yok. Ne yapacaksanız bir an evvel yapın. Baş üstüne. Şimdi beni dikkatle dinleyin. İnsanlara istedikleri bir şeyi yaptırmak veya söylemek istemediklerini söyletmek için tarihte birçok usul denenmiştir. Bunların bir kısmı gayet kabadır. Bir kısmı da bir çeşit insan dehasının hayret edilecek buluşları. Kaba işkence bir müddet sonra insan sinirleri üzerinde tesirini kaybediyor. Üzerinde çalışılan vücut hiçbir şey hissetmez oluyor. Hele bayılırsa her türlü bedeni azaptan bir müddet içinde olsa kurtuluyor. Ben tetkik ettim. Engizisyon celatlarının çoğu bu hususta gayet acemi ve cahil imişler. Yaptıkları iş mesleğe şeref verecek, zanaati yükseltecek şeyler sayılmaz. Biz toplama kamplarındaki imkanlarımız sayesinde bu işin her cihetini etraflıca tetkik ettik. Pratikte tatbik fırsatını bulduk. Herifin üzerine bir azamet gelmişti. Gayet muazzam bir fenli keşifte bulunmuş gibi övünüyordu. Vücudumun her tarafı feci surette sızladığı halde şuurum şaşılacak derecede uyanıp keskinleşmişti. Ömrümde görmediğim müthiş bir manzaraya şahit olacağımı anlamıştım. Doktor sakin adımlarla bir köşeye doğru yürüdü. O zamana kadar fark etmediğim demir çemberli bir eski sandığı açtı. İçinden parlak demirden bir çekmece çıkardı. Bunu getirip yere bıraktı. Bu sefer sesi ihtirasla ve sabırsızlıkla titriyordu. "Sizin madam," dedi, "müsaadenizle derinizi yüzeceğiz." Bunun adına Dachau kampında ihtiras soyunması derdik. Ölümle daha iyi yatabilmesi için insanın derisinden bile soyunması. Bakınız bu nasıl bir iş, iyi dinleyin. Gayet ince bir ameliyat bıçağını ışığa kaldırarak parlattı. Bunu görüyor musunuz? Basit bir operatör bıçağı. Sizi ölümle daha yakından çiftleştirmek için işte bunu kullanacağız. Orada tespit ettik. Yanılmadığımıza eminim. İstırabı en fazla uzatan bu usuldür. Birazdan siz de bizzat deneyip bana hak vereceksiniz. İstırap uzuyor madam. Çünkü hiçbir hayati uzu üzerinde çalışmıyoruz. Bıçağımız hep deride dolaşıyor. Şimdi sizi anadan doğma soyacağım. Sonra önden ve arkadan vücudunuzun derisini birer parmak genişliğinde şeritler halinde yüzeceğim. Bu şeritler omuzlarınızdan başlayarak diz kapaklarınıza kadar yüzülecek. Fakat tamamıyla koparılıp alınmayacak. Sonra efendim bir uzun demir parçasını ateşte kızdırıp vücudunuza değdireceğim. Yüzülmüş derilerin yerlerde sürünen şeritleri üzerinde sendeleyerek yürümek zorunda kalacaksınız. Zavallı Madame Vermont müthiş bir çığlık savurarak yerinden fırladı. Fakat o kadar dehşete kapılmıştı ki ayakları kendisini taşıyamadı. Yuvarlanarak duvara kadar geriledi. Orada ellerini yüzüne kapatarak öylece kaldı. Namussuz herif böyle reaksiyonlara alışık olmalı ki hiç aldırmadı. Rutubetli taş mahzeni korkunç surette inleten deli sesiyle, "Her adımda kendi derinizi bizzat kendiniz biraz daha yüzmüş olacaksınız," diye devam etti. Bu vaziyet böylece bir hafta kadar sürebiliyor. Tam bir hafta ölmeden derilerinizin şuranızdan buranızdan sarktığını seyrederek ıstırap çekeceksiniz. Sonra asıl mühim safha başlayacak. Bu safha benim icadımdır. Şahsen benim icadım. Ellerini keyifle ovuşturdu. Ben bunu sadece sizin gibi güzel kadınlara tatbik ettim. Güzel olan Yahudi kadınlarıyla, Führerimizin düşmanı olan bütün güzel kadınlara. Bunun da vasıtası gayet basit muhterem madam. Gayet. Lütfen ellerinizi yüzünüzden çekin. İşte efendim. Marangozların kullandıkları kalın zımpara kağıtlarından bir tabaka. Bir tabaka bile değil, bir tabakanın dörtte biri. Evvela tepenizdeki saçları ustura ile kazıyacağız. Şöyle el ayası kadar bir yeri kazıyoruz. Sonra bu kazınmış yerin tam ortasını zımpara kağıdıyla kazımaya başlıyoruz. Kazıyoruz, kazıyoruz, kemik meydana çıkıncaya kadar. Yani orada bir küçük çukur peydahlanıyor muhterem madam. Şunu içine alacak kadar küçük bir çukur. Herif böyle söyleyerek iki parmağının arasında tuttuğu parlak bir şeyi havaya kaldırdı. Ben de Madame Vermont'a deli deli bakıyorduk. Melun doktorun elindeki herhangi bir rulmanın fındık büyüklüğünde çelik bilyasıydı. İşte benim deham burada madam diye gururla boğulur gibi devam etti. Bu çelik bilyayı ateşte kıpkırmızı hale gelinceye kadar kızdıracağım. Sonra kafanızda açtığım çukurda bırakacağım. Bir müddet sonra kemik kızacak, içinde beyniniz erimeye başlayacak. Beyninizin eridiğini hissedeceksiniz. Beyin eriyince insan hemen ölür zannederler. Hatadır, insan hemen ölmez. Beyninizin eriyerek genzinize aktığını duya duya. Madame Vermont müthiş bir feryat kopararak yerinden fırladı. Kapıya kadar koştu. Demir kapıyı yumruklamaya başladı. Bir taraftan uzun çığlıklarla adeta uluyor, bir taraftan "Pel, pel, yetişin imzalayacağım!" diye bağırıyordu. Kapı derhal açıldı. Pellegrini gülümseyerek içeri girdi. "Mersi doktor," dedi. "İhtisasınıza eskiden beri hürmetim vardı. Teşekkür ederim." "Bir şey değil efendim. Ben vazifemi yaptım." Haydut reisi yere çökmüş inleyen kadına nefretle baktı. "Çabuk bitirelim bu işi adam," dedi. "Şehre dönmeliyim. Lütfen müsveddeyi temize çekip imzalayın." Benim boğazım kurumuştu. Hiçbir şey yapamamaktan gelme müthiş bir öfkeye kapılmıştım. İlk defa olarak tabancamla bir namussuz herifin karnına iki kurşun sıkmanın ne kadar ucuz kurtulma olduğunu anlıyordum. Bunlara ancak böyle şeyler layıktı. Bu namussuz Nazi celladının masumlara tatbik ederek incelttiği müthiş işkenceler. Zavallı Madame Vermont, işkence tekerleğine dayanmış, deli gibi yazıyordu. Yazma diyememenin azabı içinde gözlerimi kıstım. Yazı devam ettiği müddetçe Alman doktor elindeki çelik bilyayı usta bir hokkabaz gibi havaya atıp tutarak eğlendi. Pellegrini denilen haydut da Katalan bıçağıyla oynadı durdu. Ben yavaş yavaş yorgunluğumu ve dayak yerlerinin acısını duymaya başlamıştım. Vücudum kıymık kıymık doğranıyordu. Ağzım zehir gibiydi. Yutkundukça sanki sulfato çiğniyordum. Canım müthiş surette sigara istiyordu. 9. kısım. Madame Rose kağıdı imzaladıktan sonra yere attı ve işkence tekerleğine yüzü koyun kapanarak ağlamaya başladı. Arada sırada "Mahvoldum, mahvoldum," diye inliyordu. Pellegrini bir işaretle doktora gidebileceğini anlattı. Herif korkunç avadanlıklarını canı sıkılmış bir suratla çekmeceye koydu. Çekmeceyi tekrar sandığa yerleştirdi. Gene topuklarını birbirine vurarak patronu selamladı. "Artık içebilir miyim?" diye sordu. "Susuzluktan ölüyorum. İçmeme müsaade eder misiniz?" "Evet, içebilirsin doktor." "Mersi, teşekkür ederim." Herifin elleri titremeye başlamış, suratına bir alkolik budalalığı gelmişti. "Çok mersi, çok." Başını kırarak efendisini bir daha selamladı. Herif çıkarken Pellegrini dönüp bakmadan, "Tom'la Bill buraya gelsin," dedi. Kağıdı yerden almıştı. Bir müddet göz gezdirdi. Sonra katlayıp iç cebine soktu. Hafif bir ıslık öttürdü. Bana göz kırptı. Kadına yaklaştı. "Asıl şimdi kurtuldunuz meleğim," dedi. "Sizinle bakın ne tatlı günler geçireceğiz. Size bütün bunları unutturacağım. Aramızda böyle bir mukavele olmasaydı, aklınıza uyar bir delilik yapardınız. Ben de kızardım. Malum ya, kızarsam hesabı kitabı şaşırırım. Dostlarıma bile zarar verdiğim olur. Şimdi buyurun, biraz istirahat edin." Kadın bu herifin herhangi bir temasından ürkerek sıçrayıp kalktı. Geri geri çekilip, "Bana elinizi sürmeyin, bana elinizi," diye yalvardı. "Siz bilirsiniz. Ne zaman elimin sürülmesine ihtiyacınız olursa söylersiniz. Şunu da haber vereyim sevgilim. Polisler arkanızda. Ortalığı velveleye vererek sizi arıyorlar. Biz de birkaç gün misafir kalırsınız. Vereceğiniz ifadeyi avukatımla tespit edeceğim. Bunu iyice ezberledikten sonra serbestsiniz. Serbestsiniz dedimse, yani zincirleriniz elimde." Bunu söylerken kağıdı koyduğu cebine hafif hafif vuruyordu. Kabzası aşağı gelmek üzere cebine soktuğu Katalan bıçağını tekrar eline aldı. İçeri giren adamlarına, "Tamam," dedi. "Şimdi sıra Mr. Mike Hammer'da. Kendisine alt kattaki odayı hazırladık. Götürüp yerleştirin. Siz Bill, burada kalacaksınız. Eğer Mr. Hammer gürültü etmeye kalkarsa kendisini doktora teslim edersiniz. Doktor zaten ihtisasını gösteremediği için kederlenmiştir. Mr. Hammer'la meşgul olmak fırsatını bulursa sevinir. Madam da birkaç gün size misafir. Yemeklerine dikkat edeceksiniz. En ufak bir şikayet duyarsam karışmam." "Peki patron." Bill yanıma yaklaştı. "Kalk bakalım kabadayı," dedi. "Düş önüme." Davrandım. Bacaklarım beni taşıyacak halde değillerdi. Tom ensemden tutup yardım etti. Ayağa kalkınca arkadan dizimin oynak yerine bir tekme vurarak beni bir kere daha yüzü koyun döşemeye serdi. Tekrar ensemden tutup kaldırdı. "Hiç tadı yok," dedi. "Bir de dövüşmesi meşhur derler. Yalan." Bu Mike denilen hergele yeri öpmekten başka bir şey bilmiyor. Koridora çıktık. Merdiven altında daha aşağıya inen bir başka merdiven vardı. Daha üçüncü basamakta tamamıyla karanlığa gömülmüştüm. İnsiyaki bir hisle 20 basamak saydım. Bu seferki koridor topraktı ve sızıntılarından çamur içindeydi. Bill elektrik fenerini yaktı. Koridorun duvarları gayet uydurma bir surette taştan örülmüştü. Tam karşıda bir demir kapı görülüyordu. Bill bu kapıyı müşkülatla açtı. "Buyurun Mr. Hammer," dedi. "Ömrünüzde göreceğiniz son ışığın tarafımdan yakıldığını unutmayın. Karnına bir tekme indirmeyi düşündüm. Sonradan vazgeçtim. Aramızdaki hesap bir değil, 100 tekmeyle görülecek cinsten değildi." Bill demir kapıyı açtı. Tom da benimle aynı zamanda tekme atmayı düşünmüş olmalı ki belimin tam ortasına bir tane yerleştirdi. Karanlığa doğru adeta uçtum. Demir kapılı mahzenin zemini koridordan 4 basamak aşağıda olduğundan uçtum sözü yerinde kullanılmıştı. Ayak bileklerime kadar yükselen çamura yüzü koyun uzanmıştım. Arkamdan demir kapı gıcırtıyla kapandı. 700 kademelik bir maden ocağında feneri sönmüş bir madenci gibi insanı ürperten müthiş bir karanlığa gömülmüştüm.